Gece yarısı başlayan yağmur fasılasız devam ediyordu. İşlerine erken gitmeye mecbur olanlar gökten inen bu selden kaçmak ister gibi koşarak yürüyorlardı. Feyzi de bunların arasına karışarak babasının oteline gitti. Kerim Bey oğlunun bu vakitsiz ziyaretinin, bu uçuk renginin, sakin görünmeye çalışan bu gizli telaşının bir manası olduğunu anlamakta tereddüt etmedi. "Ne haber? Feyzi bu havadan için erken erken geldin?" dedi. Feyzi babasının endişeyle yüzünde gezen bakışlarını cevapsız bırakmadı. Bir taraftan sular sızan yağmurluğunu çıkarıyor, yüzünü mendille kuruluyor, bir taraftan da anlatıyordu. "Bu sabah Aliye ile etüt yapmak mecburiyetinde idik. Hangimiz daha evvel kalkarsak saat 7'de kapılarımızı vurmak suretiyle birbirimizi uyandıracaktık. Ben 6.30'da kalktım. 20 dakikada hazırlandım. 7'ye kadar Aliye'yi bekledim, gelmedi. 7'yi 10 geçe kapısını vurdum. Hemen ilk seslenişimde içeriden "Peki geliyorum" demesine o kadar alışkındım ki gene aynı sesi duymuş gibi çekilmek üzereydim. Fakat bu "Peki"yi açık olarak duyup duymadığımı bilemiyordum. Bir daha vurdum, ses yok. Bir daha, gene ses yok. Bu saatte bu yağmurda sokağa çıkamazdı. Gittim Madame Bornichen'e sordum. "Daha kahvaltısını götürmedik. Hem sokağa çıksaydı buradan geçmesi lazımdı," dedi. Madame'la beraber tekrar kapıyı vurduk. Gene ses yoktu. Nihayet içeri girdiğimiz zaman onu başı yazı masasının üstünde uykuda bulduk. Hemen yanına koştum. Yazdığı bir kağıdın üstüne kapanmış uyuyordu. Hala yanan lambadan burada sabahladığı anlaşılıyordu. Uyandırmak için tekrar seslendik, hatta sarstık. Bütün cevabı sayılamayacak kadar sık soluklardan ibaretti. Hastalanmış olduğunda ve kendini bilmediğinde artık şüphemiz kalmamıştı. Madame Bornichen mütecessis, yani meraklı sesi beni ikaz etti. "Mademoiselle galiba mektup yazarken hastalanmış," dedi. Fena halde canım sıkılmıştı. Masanın üstüne eğildim. Bu bir mektuptu. Fakat ne olur ne olmaz inkar etmek daha muvafık göründü. "Hayır madam, bu mektup değil. Hazırladığı notlar," dedim ve elime alarak okur gibi yaptım. Hakikaten kadının şüphesini gidermek için yaptığım bu hareket gerçekleşmiş ve mektubun birçok yerlerini okuyuvermiştim. "Neticeyi söyle. Hala açılmadı mı?" "Hayır baba. Nabızları çok yüksek. Harareti de var." "Konuşmuyor mu hiç?" "Yalnız iki defa "Gitti mi?" diye sordu. "Kimden bahsetmek istiyor?" "Mektubu okursan anlarsın." "Kime yazılmış bu mektup?" "Sözde babasına, hakikatte sana." "Evet baba." Profesörün de rengi oğlu kadar uçmuştu. Feyzi daha açık konuşmaya karar vererek evvela Aliye'nin mektubunu cebinden çıkardı, babasına verdi. Aliye'nin üstüne titrediği sırrı, hepimizden sakladığı gönlü bu mektuptadır. Onu meydana çıkaran ben değilim, kaderdir. Belki arkadaşımın mektubunu okumam gayri insani bir hareket oldu. Fakat madem ki bu işi yaptım, onu sen de okumalısın. Çünkü bu doğrudan doğruya seni alakadar ediyor. Esasen ben öğrendikten sonra senin bilmen... Feyzi babasının düşünceli dinleyişinden kuvvet alarak, "Müsaade eder misin? Biraz daha açık konuşalım," dedi. "Bundan daha açık ne konuşulur?" "Mecburuz baba. Aliye için her şey yapılır. O benim için sadece bir arkadaş değil, sensin. Seni nasıl ihmal ederim? Onu seni sever gibi sevdim. Babamın sevgisinin çeşnisini bana yalnız bu kız tattırdı." "Feyzi, heyecanlı konuşma. Şahsi hislerin meselenin aydınlanmasına mani oluyor. Açık konuşacaksak duygularını bir tarafa bırak." "Bence meselenin aydınlanmamış bir tarafı yok. Bu kız senden bir alem gördü. Öyle bir alem ki hayat, o hayatın esrarını yırtan hakikat o. Aliye'nin esasen teşne olan ruhu bu alemin nihayetsizliğini bulunca kendini onun dayanılmaz cazibesine bıraktı. Artık geri dönemez. Evvelce ben ona senden çok, pek çok bahsettim. Gönlümü ve sana olan aşkımı yana yakıla anlattım, söyledim. Fakat bu kızı yakıp kavuran benim telkinlerim değildir. Ali'ye ilk aşıyı İrfan Paşa'dan almış. Ortada bir mesuliyet varsa bu bize ait değil, İrfan Paşa'ya aittir. Şimdi Kerim Bey de açık konuşuyordu. Hayır Feyzi, İrfan Paşa'da Aliye'nin aşkı da masumdur. Bu kızın aşkı dünyada mı bulduğunu zannediyorsun? Hayır, o kendi bizzat aşktır. Aşk olarak yaratılmış bir vücuttur. Kendi aslına, kendi manasına koşmasından tabii ne olur? Şimdi her şeyden evvel meselenin maddi cephesiyle meşgul olmalıyız. Bir kere hastalığa teşhis konulsun, konsültasyon yaptıralım. Haydi yürü. Feyzi babasının sözünü duymamış gibi yerinden kımıldamadı. Kısa bir tereddüdü yenerek söylemeye başladı. Baba, şu odadan çıkmadan evvel sana bir şey daha söylemek isterim. Belki arkadaşımın mektubunu okumakla dürüstlük dışı bir harekette bulundum. Fakat bu hemen tamamen irademin emrine vakit kalmadan oluverdiği için kendimi fazla suçlu bulmuyorum. Ancak mektubu okumakla öğrendiğim haberden şiddetle haz duyduğum için kendimi kabahatli görüyorum. Ne demek istediğini anlaşılmıyor. Ben de zaten anlaşılmaması için dolaşık söylüyorum. Zira birdenbire söylemeye cesaretim yok. Ne olsa insan suçunu itiraf etmekte cesur olamıyor. Yapmakta mazur görmediği, hatta zevk aldığı şeyi söylemeye gelince dili dolaşıyor. Şu 15 günlük harikulade zamanı bu mektup hadisesi zirveleştirdi. Bu aşk belki hayatta beni en ziyade zevke boğan bir vaka oldu. Zira Ulviye ablamdan şimdi intikam aldım. O nasıl seni benim elimden aldıysa. Feyzi o kadar heyecanlıydı ki sözlerinin helezoni bir çizgi gibi manadan manaya kıvrılarak uzayıp gidişinin farkında olmadan devam etti. Fakat bu nasıl bir bağ? Bu ne iç içe bir dava? Sen ve Aliye o kadar birbirinizin manasını taşıyan varlıklarsınız ki sana bakınca onu, ona bakınca seni görüyorum. Şaka değil baba. Feyzi gene bir başka his çizgisine geçmişti. Öç almak sefil bir his de olsa ben şu anda onun zevki içinde sarhoşum işte. Boşuna zevkleniyorsun Feyzi. Büyük aşklar suikastçı olamaz. Arkadaşını bir taraftan izletlerken bir taraftan da onu sefil bir intikam vasıtası olarak kullanmak istiyorsun. Halbuki ben seni Adem oğlunu pençesinde esir eden şu zaaflardan, düşkünlüklerden uzaklaşmış görmeyi ne kadar isterdim. Doğru söylüyorsun baba. Ben de prensip itibariyle böyle düşünüyorum. Esasen suçumu bildiğim için onu itiraf etmekte güçlük çektim. Fakat geçirdiğim ızdırap senelerinin yanında emin ol ki bu kabahatim pek masum kalır. Hayır Feyzi, bu mazeretin iptidai ruhların kârıdır. Olgunlaşmak isteyen kimse acı ile tatlıyı birleştirmeye çalışmalıdır. Fizikte sükut yani düşme kanununu bilmez misin? Havası boşaltılmış bir yerde yüksekten çeşitli şekil ve çeşitli ağırlıklarda atılan cisimler 100 kiloluk bir gülle 50 kiloluk bir başka cisim veya bir tüy parçası her ne olursa olsun yere aynı zamanda düşer. Evvela en ağırı, sonra en hafifi düşmez. Bu böyle olduğu gibi insan da eğer kendisini zaafları havasından boşaltabilirse, ağır, hafif, iyi, kötü, acı, tatlı aynı tesiri yapar ve o kimse senin şu çirkin duyguna hislerinde yer vermez. Hayatta maruz kaldığın her menfi hadise ruh bünyesine bezeyen bir çiçektir. Eğer onları hoş kabul etmenin yolunu bilirsen bu çiçekler ruhuna güzel kokularından kaftan giydirir. Muhakkak ki müsbet cereyanlar menfi ile birleştiği zaman tamam olur ve ancak o zaman işe yarayacak bir hale gelir. Binaenaleyh müsbet ne ise menfi de odur ve her ikisinin izdivacıdır ki neticeyi ele getirir. Eğer hoşuna gitmeyen her hadiseye yüzünü ekşitir ve onları fenalık olarak kabul etmek acemiliğini gösterirsen, hiçbir vakit müsbet ve menfi cereyanların tam ve birleşik kuvvetlerinden istifade edemezsin. Ortada bir suç varsa bence bu Ulviye ablana değil, sana aittir. Herkese karşı tabii bir insan olan sen, bu kadına karşı haşin, küstah, bambaşka bir mahluksun. Feyze artık cevap vermeden babasını dinliyordu. Fakat Kerim Bey oğlunu inandırmak için bundan fazla vakit kaybedemezdi. Ali'ye bu güzel kız onun yakın alakasını bekliyordu. Vaziyet nazik ve mühimdi. Yolda Feyzi sesini babasına duyurmak için adeta haykırarak konuşmaya mecbur oluyor. Aynı şiddetle devam eden yağmur, sille gibi çarpan rüzgar sesleri alıp götürüyordu. Aliye'yi bu vaziyette bırakıp gitmek en büyük tehlikedir. Seyahatini birkaç gün tehir etsen olmaz mı baba? Feyzi rüzgarın kapıp kaçtığı sözlerini bir daha tekrarlıyor. Her ikisi de koşarak yürüyorlardı.